Ayrım 9. Marsilya 1942. Selva tül perdenin ardından yolu gözlüyordu ne zamandır. "Haydi Rafo," dedi kocasına. "Etraf şu anda emniyetli. Hemen geç karşıya, sallanma." Rafo karısının ensesine bir öpücük kondurup kapıya yöneldi. Tam çıkarken, "Çok endişeleniyorsun Selva. Bugün de hiçbir şey olmayacak, göreceksin," diye seslendi kapıyı çekmeden. Selva kocasının merdivenlerde uzaklaşan ayak seslerini dinledi. Rafo apartmanın kapısından çıktı. Kaldırımın kenarına gelip karşıya geçmek için ta ötede dört yol ağzındaki polisin trafiği durdurmasını bekledi. Kocasının hızlı adımlarla caddeye geçip eczaneye girmesini ve kapıyı kapatmasını izledikten sonra rahat bir nefes aldı Selva. Perdeleri yanlara çekip camı açtı. İçeri dolan soğuk ve rutubetli havayı ciğerlerine çekti. Bu sabah parka götüremeyecekti Fazlı. Yağmurun yağacağı besbelliydi. Gökyüzünü örten kapkara bulutlardan. Kara bulutlar sadece gökte dolansalardı keşke. Evinin içine ve yüreğine de doluşu vermişlerdi işgalin güneye yayılmasından beri. Monoton ve yapayalnız yaşamına ince, uzun bir ışık hüzmesi gibi sızan ve ona işe yararlığını hissettiren öğrencilerine ders vermeyi kesmişti. Çünkü işgalin başladığı 11 Kasım'dan beri kimse ondan böyle bir görev yüklenmesini istememesine rağmen o kendine yeni bir meşgale bulmuştu. Gönüllüsü olduğu bu işi çok ciddiye alıyordu. Bu iş elinden geldiğince kocasını korumaktı. Fransa'ya göç etmeye zorladığı ve bilmeden ateşin ortasına attığı kocasını. Rafo da diğer soydaşları gibi sokağa çıkmadan etrafta kimlerin dolaştığını kolaçan ediyordu elbette. SS'lerin kol gezdiği zamanlarda sokaklarda dolaşmak başa bela aramak demekti. Allah'tan Rafo'nun işi evinin hemen karşısındaydı da evden işe, işten de eve gidip gelirken yolu kontrol etmek kolay oluyordu. Selva'nın kendine biçtiği vazife de işte kocası sağ salim eczaneye girdikten sonra başlıyordu. Çocuğunu ayırdığı zamanın dışında pencerenin önünde yüksekçe bir taburede oturup bütün gün sokağı gözlüyordu Selva. Allah'ın cezası Gestapo'nun motosikletlerinin çıkardığı sesi duyar duymaz veya yayan gezen devriyeleri gördüğünde eczaneye telefon ediyordu. Rafo'nun ortalıktan kaybolması, depoya inmesi için. "Ben de o sinir bozucu sesi senin gibi duyabiliyorum karıcığım," diyordu Rafo. "Tedbirimi hemen alıyorum. Ama sen Allah'ın günü gözcülük yaparsan sonunda çıldırabilirsin. Rafo, bir günde sessizce gelebilirler ve sen farkına varmazsın. Hayatımızı tabii akışına bırakmalıyız Selva. Allah'ın yazdığı olur. Bak ben Müslüman değilim senin gibi ama kadere senden daha fazla inanıyorum. Rafo, seni götürürlerse..." "Beni götüremezler. Sayende Türk pasaportlarımız elimizde artık. Türk pasaportları bizi tehlikeden koruyacak olsa Tarık Bey iki günde bir Paris'ten telefon edip ne durumda olduğumuzu kontrol etmez. Bu kadar endişelenme canım. Bak Roza'yı nasıl kurtardı ellerinden konsolos." "Ama ne dedi unuttun mu? Bu bir Rus ruleti gibi dedi. Şansıma bu kez böyle oldu. Bir başka sefere bu kadar şanslı olmayabilirim dedi. Birimizi kurtarabildiyse hepimizi kurtarabilir." Selva Rafa gibi düşünemiyordu nedense. Her gece gözlerini kapattığında aynı kabusu görüyordu. Tıkış tıkış bir vagona bindirilmiş, çığlık çığlığa götürüldüklerini. Yerinden fırlıyor, evin içinde dört dönüyordu. Fazıl'ın adını da Alfandari diye yazdırdığına çok pişmandı şimdi. Tarık da kızmıştı duyduğunda. Onu çocuğunu tehlikeye atmakla suçlamıştı. Ama Selva burnunu kırıp kararını değiştirdiğini söyleyememişti. Ah bu babasından aldığı yersiz gururu, keçi inadı. Huyunu kendi de beğenmiyordu ama davranışlarını da değiştiremiyordu. İçinde kendine rağmen hiç istemediği biçimde davranan ikinci bir kişi var gibiydi. Selva penceresinden Gestapo gözleme işini bir adım ileri götürmeyi denemişti. Oturduğu ev dört yol ağzına yakındı. Köşe penceresinden baktığında ana caddeden gelerek sokaklarına sapan SS'leri yolun aşağısında kalan evlerden daha önce görebilme şansı vardı. Öncelikle geçen yıl piyano ve İngilizce ders verdiği aynı sokakta oturan öğrencilerinden telefonları olanların annelerini aramıştı. Kendini tanıtmış, onları ve varsa o sokakta oturan başka dostlarını da arzu ederlerse yaklaşan tehlikeden haberdar edeceğini bildirmişti. Komşuları tanımadıkları ya da pek az tanıdıkları bu Türk kadının girişiminden rahatsız olmuşlardı. Rafa'dan işgüzarlığından dolayı bir de azar işitmişti üstelik. Şaşırmıştı Selva. Kimse iyilikten anlamıyordu. Kapı vurulduğunda Fazla elma püresi yediriyordu Selva. Rafa'nın öğle paydosuna daha bir saat vardı. Öğrencileriyle de irtibatı kalmadığına göre kimdi acaba gelen? Kapıyı açmadan kim o diye seslendi içeriden. Bir kadın sesi. Madame Alfandari dedi. Ben sizinle aynı mahallede oturuyorum. Adım Afnayım. Camilla Afnayım. Selva hemen kapıyı açtı. Karşısında 45 yaşlarında temiz giyimli bir kadın duruyordu. Madam Afnayım, beni mi görmek istemiştiniz? Evet madam. İstanbul musunuz yoksa siz de? Hayır. Belki Türkiye'nin başka bir yerinden. Benim ailem Lübnan asıllı. Hiç Türkiye'de bulunmadık. Ya, ders için geldiniz ise artık ders vermiyorum. Sadece sizinle konuşmaya geldim. Şaşırdı Selva. Karşısındaki kadın yaşıtı bile değildi. Hangi konuda madam? Kapı ağzında konuşamayız. Ah pardon, buyurun içeri girin. Selva kadının mantosunu çıkarmasına yardım etti. O önde, kadın arkada, holden oturma odasına geçtiler. Fazıl pencereye yakın konmuş, bebek iskemlesinde oturmuş, döke saça püresini yiyordu. Pek şeker bir çocuk dedi kadın. Buyurun oturun dedi Selva. Madam Alfandari, siz beni tanımıyorsunuz ama ben sizi iyi biliyorum. Kocanızın karşı eczanede çalıştığını, sizin evde ders verdiğinizi, hatta 2 hafta önce Lea'nın annesine telefon edip onlar için yolu gözlemeyi teklif ettiğinizi de biliyorum. Dedim ya, ben de bu mahallede oturuyorum. Bu sokakta mı? 2 sokak ötede. Selva kadının gözünün pencerenin önündeki yüksekçe tabureye takıldığını gördü. Başıyla tabureyi işaret ederek, evet dedi. İşte bu da benim terasut kulem. Burada oturunca 4 yıl ağzından sokağa girip çıkanlar tabak gibi gözüküyor. Sokaktaki ailelere yardımcı olmak istemiştim ama kimse oralı olmadı. Kimsenin kusuruna bakmayın. Herkes çok korkuyor. Elbette. Kimsenin kusuruna bakmadım zaten. Ben gün boyu nasılsa kocam için gözlüyorum yolu. Bir sessizlik oldu. Kadın lafa nasıl başlayacağını bilemiyor gibiydi. Siz beni bunun için mi aradınız yoksa? Hayır madam. Sizden bir ricada bulunacağım ama bu değil. Ben size ne yapabilirim ki? Siz Türksünüz. Öyle değil mi? Evet. Türk konsolosluğu Yahudilere çok yardımcı oluyormuş. Türk asallıların vatandaşlık kayıtlarını yeniliyorlar. Acaba Türk asıllı olmayan birine de belge verebilirler mi? Aa, olur mu hiç? Sanmıyorum. Ben bunu kendim için istemiyorum. Ne kendim ne de kocam için. Ama genç yaşta pırıl pırıl 2 evladım var. Kadının sesi titredi. Onlar için çok endişe ediyorum. Buralara gelmek için kocama tutturan da ben oldum. Memleketimizdeki işini kapattırıp ailemi buraya sürükledim. Kadın sustu. Yüzünü avuçlarının içine aldı. Öylece durdu bir süre. Yüreği sıkışarak bekledi Selva. Lea'nın annesi telefonunuzdan bahsedince ne kadar yardımsever biri olduğunuzu düşündüm. Lea da size bayılıyor zaten. Çok kabiliyetli bir çocuk Lea. Eminim ileride başarılı bir piyanist olur. Eğer çalışma kampına götürülmezse. Başını üzüntüyle önüne eğdi Selva. Madam, eğer konsoloshanede bir tanıdığınız varsa, eğer yani konsolosu tanıyorum. Acaba benim çocuklarım için onunla konuşur musunuz? Konuşmanın bir faydası olacağını sanmıyorum. Birlikte gidelim, beni tanıştırın, ben konuşayım. Kahve içer misiniz diye sordu Selva, ne diyeceğini bilemediği için. Kadın şaşırdı. Benim ülkemde adettir. Evimize gelene mutlaka ya çay ya da kahve ikram ederiz. Haklısınız. Bizlerin geldiği yerlerde ikram kutsaldır. Teşekkür ederim. Bir kahve rica ediyorum. Sütsüz lütfen. Ben de size sigaramdan ikram edeyim öyleyse. İçmiyorum. Hamileyken bıraktım. Bir daha da başlamadım. Fazıl kaşığını yere atınca koştu aldı kaşığı Selva. Oğlunu iskemlesinden indirdi. Kucağına alıp mutfağa kahve yapmaya gitti. Siz kahveyi yapana kadar ben de size gözcülük edeyim. Dedi kadın tabureye oturarak. Hakikaten buradan çok iyi görünüyormuş 4 yıl ağzı. Az sonra Serva tepsi içinde 2 tas kahve ve eteğinde Fazıl'la geri geldi. Siz niçin bırakıp geldiniz buralara o güzel memleketinizi? Diye sordu kadın. Ben görmedim ama İstanbul'a gidenler anlata anlata bitiremiyorlar. Ailelerimiz Rafael ile evliliğimizi tasvip etmediler. Ben Müslümanım. Kadının kaşlarının hayretle kalktığını gördü Selva. Aynı şehirde ailelerimizle dargın yaşayacağımıza başka bir ülkeye taşınmayı daha münasip bulduk. Demek siz Müslümansınız. Hiç tahmin edemezdim. Selva kadının kahvesini küçük sehpaya bırakırken neden diye sordu. Bir Yahudi ve bir Müslüman birbirlerini sevemezler mi? Ah öyle demek istemedim. Siz buyurun böyle yer değiştirelim. Ben tabureme geçireyim dedi Selva. Kadın koltuğa ilerlerken bütün gün yolu gözlediğinize inanamıyorum dedi. Pek bütün gün sayılmaz dedi Selva. Ama ev işimi bitirdikten sonra radyomu buraya koyup oturup dinliyorum. Örgümü burada örüyor, gazetemi burada okuyorum. Bir gözüm sürekli dışarıda oluyor. Madam siz Müslüman Türkseniz konsoloshanede daha da forslusunuzdur. İnanın bana konsolosluğun nezdinde biz Türkler için dinimizin ne olduğu hiç fark etmez. dedi sesinde büyük bir iftiharla. Kadın nezaket gösterip "O halde ne diye aileleriniz de başınız derde girdi?" diye sormadı. Selva sokağa bir göz atıp bir yudum kahve içti. "Size elbette bir söz veremem ama konsolosluğa gideceğim ve bu işin olma ihtimalini öğreneceğim," dedi Selva. "Ah madam, Madam Alfandari, ne diyeceğimi bilemiyorum." "Hiçbir şey demeyin çünkü hiç umudum yok," dedi Selva. Kadın çantasından çıkardığı fotoğrafı uzattı Selva'ya. "Bu resim sizde kalsın. Konsolosa gösterirsiniz. Şu pırıl pırıl iki genç çocuğun yüzünü görünce kalbi belki yumuşar." "Madam, konsolos elinden geliyor biliyorsa resmi görmese de yapabileceğini yapar. Ama yetkilerini kötüye kullanamaz ki." "Çocukların yakın dostlarınız olduklarını söylerseniz ya da belki bir ücreti vardır. Eminim bir ücreti vardır." Selva'nın yüzü bir anda allak bullak oldu. Yatak odasından oturma odasına doğru teker teker oyuncaklarını taşımakta olan oğlundan çıkardı hırsını. "Çabuk bu topu yerine götür," diye bağırdı oğluna. Yerinden kalktı, kadının önündeki sehpada duran yarı içilmiş kahveyi aldı. "Tanıştığımıza memnun oldum madam," dedi. "Şimdi müsaadenizi rica ediyorum. Evde yapılacak işlerim var." Kadın bu tepkiyi belli ki beklemiyordu. "Affedin, sizi incitmek istemedim," derken sesi titriyordu. "İncinmedim. Sizi bir hafta sonra arayabilir miyim?" "Hayır, lütfen bir daha gelmeyin. Telefon edeyim, etmeyin. Sizi istemeden kırdım. O kadar çaresizim ki beni bağışlayın. Estağfurullah. Fikrinizi değiştirirseniz şuraya telefon numaramı bırakıyorum." Çocuklarının resminin arkasına çantasından çıkardığı bir kalemle bir numara yazdı. Selva başında dikilmiş bekliyordu. Kalktı kadın, kapıya yürüdü. Kapının önünde annesinin peşi sıra gelen Fazıl'ın başını okşadı. "Siz de bir annesiniz," dedi sesi titreyerek. "Sadece buna güveniyorum, bir anne olmanıza." Selva kapıyı açtı, çıktı kadın. Kapıyı kapayan Selva, Fazıl'ı kucağına alıp oturma odasına yürürken, "Küstah kadın," dedi dişlerinin arasından. Taburenin üzerine bıraktığı kahvesini almak için oğlunu yere koydu ve camdan dışarı bir göz attı. İleride dört yol ağzında bir kargaşa vardı. Ne olduğunu anlamak için camı açtığında duydu bağırtıları. Gestapolar motosikletleriyle birikiyorlardı köşede. Dört yol ağzında sağa sola koşuşan insanlar gördü. Yarı beline kadar sarkıp bağırdı aşağıya. "Madam, madam, madam Afnayım." Kapıdan ancak çıkan kadın Selva'nın sesini duyunca yukarı baktı. "Çabuk yukarı gelin," diye seslendi Selva. "Çabuk yukarı gelin." Camı bile kapamadan telefonu koştu, çevirdi. "Rafa," dedi. "Rafa sen misin? Hemen saklan. Allah aşkına saklan hemen. Ben arayana kadar sakın çıkma depodan." Telefonu kapatınca 2 dakika önce evinden kovduğu kadına kapıyı açmak üzere hole yürüdü. Kaşla göz arasında gelmişler. Dört yol ağzında insanları taciz ediyorlar. Burada bekleyin gitmelerini," dedi kapının önünde eli ayağı titreyen kadına. "Allah sizden razı olsun," dedi kadın. Acele acele köşe pencereye yürüdü. Paltosunu bile çıkarmadan, "Bu mahallede fazla sayıda Musevi oturuyor. O yüzden hiç rahatımız yok. Musevi olmayanlar da bu duruma katlanmak zorunda kalıyor ne yazık ki." Selva ve Camille Afnayım köşe penceresinin dar ve uzun çerçevelerine birbirlerini itiştirerek sığmaya çalıştılar. Annesinin kucağına tırmanmaya çalışan küçük oğlan yüz bulamayınca ağlamaya başladı. "Sus, zırlamanın sırası değil, hemen sus," diye azarladı Selva oğlunu. Kulakları tırmalayan siren seslerini de duyunca korkup sustu Fazıl. "Güzel oğlum, git yatak odasında kırmızı kamyonunla oyna, hadi canım," dedi Selva, oğlunun yanına diz çökerek. "Madam Alfandari, bakın ne yapıyorlar. Aman tanrım, hayır hayır, bu kadarı da olamaz." Selva ayağa kalkıp kadının omzunun üzerinden dışarıyı görmeye çalıştı. İki Alman askeri avaz avaz bağıran genç bir adamı kollarından sımsıkı tutmuşlardı. Ve bir üçüncü Alman gencin pantolonunu indiriyordu çekeleyerek. Delikanlı bir an tüm gücüyle çırpındı ama donunun indirilmesini önleyemedi. Selva gayri ihtiyar gözlerini yumdu sımsıkı. Açtığında genci itileye kakalaya orada bekleyen askeri araca bindiriyorlardı. "Şu sol tarafa erkekleri dizelemişler," dedi kadın. "Baksanıza şuraya, gördünüz mü?" Selva pencerenin önünde duran kadınla yer değiştirince camdan biraz sarkarak baktı. Doğruydu. Sıraya dizilen erkeklerin hepsini zorla pantolonlarını indirerek kontrol yapıyorlardı. Genç bir çocuğun karşı sokağa doğru kapıları siper ede ede kaçtığını gördü. "Dürbün var mı evinizde?" diye sordu kadın. "Dürbünü ne yapacaksınız kuzum?" "Sıraya dizilmiş insanları tanıyamıyorum buradan. Dürbün olsaydı bakardım eşim dostum var mı diye." "Dürbün yok," dedi Selva. "Madam Afneyim." "Afneyim de değil mi adınız? Çekilin artık pencerenin önünden. Tanıdığınız da olsa elinizden bir şey gelmez." Camı kapattı, perdeyi çekti. Kadın perdenin gerisinden yolu gözlemeyi sürdürdü. "Bakın bakın, birini daha götürüyorlar kargo tulumba. Zavallının pantolonu ayak bileklerine dolanıyor. Tanrım." Selva kadının omzuna kolunu sardı şefkatle. Gelin madam, seyretmeyin bu vahşeti. Paltonuzu verin bana da şöyle oturun. Bana Camilla deyin lütfen. Camilla, demin bitiremediğimiz kahveyi yeniden ısıtayım size. Madam Alfandari, siz de bana Selva deyin. Selva, şu düşündüğünüz şeyi yapalım mı? Onlar istememiş bile olsalar bu sokakta yaşayanları arayın ve ikaz edin. Sonra da ben kendi sokağımdakileri ararım ellerinden çıkmamaları için. Çok iyi fikir dedi Selva. Ben kendi sokağımdakilerin numaralarını bulana kadar siz dostlarınızı uyarmaya başlayın. Selva telefon numaralarını not ettiği defterini almak için yatak odasına giderken Camilla Afnayım ilk telefonunu açmıştı bile. Menahim, ben Camilla. Gestapolar bizim dört yol ağzını tutmuşlar. Erkeklere zorla sünnet kontrolü yapıyorlar. Mektebi ara, oğlanları sakın eve yollamasınlar. Razonlara da hemen haber ver. Onlar da bu mahallede oturanları ikaz etsinler. Herkes birbirine haber versin. Ben şimdi Markus'ları arayacağım diyordu. Ankara. Doktor Sahir Erhan karşısında oturan ve randevusuna illa öğle tatilinde talep eden yakışıklı adamı nereden tanıdığını hatırlamaya çalıştı. Çıkaramayınca elindeki karttan bir kere daha okudu kimliğini. Macit Devres, Hariciye Vekaleti, Siyasi Daire Genel Müdürü. Efendim dedi, bana hiç yabancı gelmedi yüzünüz ama nerede tanıştığımız olduğumuzu hatırlayamadım. Ankara küçük yer, belki de yolda sık karşılaşmaktan doğan bir aşinalıktır. Hafızanız mükemmel. 2 yıl önce Doktor Celal'in evinde briç oynadık. Ya, ama ayrı masalarda. Bu durumda hafızamın mükemmel değil, berbat olması lazım. Nasıl da hatırlayamadım? Eğer Doktor Celal hatırlatmasaydı ben de sizi çıkartamazdım. Geçen yaz bir hafta sonu onun evine birlikte briçe davetli olduğumuzu söyledi. Bana sizi hatırlatmak için. Doğrusu yüzünüz gözümün önüne gelemedi. Ama tabii karşımda görünce hatırladım, dedi Macit. Demek siz de briçe meraklısınız. Bizim Celal'in evinde oynamaya hak kazandığınıza göre bu işte çok da iyi olmalısınız. Muntazam oynamaya fırsat bulsam ilerleteceğim. Ama şu sıralar işten başımızı kaldıramıyoruz. Sizin için ne yapabilirim? Şikayetiniz nedir? Diye sadede geldi Doktor Sahir. Çekmecesinden çıkardığı ince bir dosyayı uzatarak. İsterseniz önce şunu bir doldurun. Birkaç malum soru var. Macit almadı dosyayı. Doktor Bey, ben onu doldurmayayım. Buraya kendim için gelmedim. Ya, telefonda sekreterinize söylemek istemedim. Yarın karımın sizinle randevusu var. Ben ondan önce gelip bir ön görüşme yapmak istedim sizinle. Doktor Sahir'in yüzü karıştı. Karşısında kıskanç bir koca mı vardı acaba? Psikolojik tedavilere inanmayanlardan mısınız yoksa? Ne münasebet, tam tersi. Karımı bir psikoloğa yollayabilmek için çok dil döktüm. Celal Bey, aile doktorumuzdur. Size o tavsiye etti zaten. Sabiha'yı size gelmeye de o ikna etti. Bana ne söylemek istiyorsunuz beyefendi? Sabiha, yani eşim, yarın saat 3'te sizi görmeye gelecek. Uzun zamandır bir buhran içindedir. Geceleri kötü uyuyor, hep mutsuz, sinirli ve içine kapalı. Oysa hayatımızda onu böylesine bahtsız edecek bir şey yok. Günün şartlarından dolayı ben de onunla fazla alakadar olamıyorum. Haliyle karı koca olarak her manada biraz uzaklaştık birbirimizden. Yine de bu buhranın kaynağı bunlar olmamalı. İnsan ruhunda aklınıza hiç gelemeyecek teferruatlar dahi iz bırakabilir efendim. Karım size Fransa'da yaşayan kız kardeşi ve kalp hastası babası için endişeli olduğunu anlatacaktır. Ya, doğrudur. Ama beni size getiren sebep başka. Sizi dinliyorum. Ben buraya aslında küçük kızım için geldim. 8 yaşlarında bir Hülya'mız var. Annesi kızına karşı ilgisiz. Çocuk çok zeki olduğu için bunun farkında. Annesinin kendine karşı olan alaka ve şefkat eksikliğine tepki duyuyor. Eşim buhranını inşallah bir gün atlatacaktır. Ama buhranın çocuğun üzerinde yapacağı tahribatı nasıl tamir edeceğiz? Müsaade ederseniz ben önce hastamı göreyim, dedi Doktor Sahir. Elbette. Ama Sabiha size kızıyla olan durumdan bahsetmeyeceği için ben anlatmak ihtiyacını duydum. Belki bu ilgisizliği, bu muammayı çözebilirsiniz diye. Çocuğa daha fazla zarar verilmeden. Kızım anne şefkatini büyük annesiyle büyük babasında arar olmuş. Kanaatimce saatli bir durum değil bu. Eşinizin de ilgisizlikten zarar görebileceği aklınıza geldi mi hiç? Anlamadım efendim. Sevgisizlik küçükleri olduğu kadar büyükleri de zedeler. Elbette. Bana karınızın buhranda olduğunu söylediniz. Ama onun için değil de kızınız için endişe ediyorsunuz. Çocuğun zeki olduğu için sevgisizliği, ihmali fark ettiğini anlattınız. Evet. Karınız da zeki ve duyarlı bir insansa belki o da bazı şeylerin farkına varıyor ve bedbaht oluyordur. Ben karımı asla aldatmadım. Ona saygım tamdır. Saygı ve sevgi başka bir şeylerdir. Meseleyi bana izah şeklinizden, acaba siz de karınızdan saygıyı değil ama şefkati ve ilgiyi esirgiyor musunuz diye düşündüm. Allah Allah dedi Macit. Düşünceli bir hali vardı. Cebinden saatini çıkarıp baktı. Öğlen tatili bitmek üzereydi. Son zamanlarda işlerimin çokluğundan karımla fazla ilgilenemediğim doğrudur. Ama yalnız kalmasın diye validesiyle pederini davet ettik evimize. Beyefendi, keşke sevgililerimiz için vekil tayin etmek mümkün olaydı. Ama ne yazık ki anne babalar kocanın, kocalar da anne babanın yerini tutamaz. Bakın, siz bile kızınızın annesi dururken büyük annesi ve büyük babasına yönelmiş olmasından bizzarsınız. Haklısınız. Avrupa'da yeni yeni imtizaç sağlayamayan ailelere aile terapisi denen bir tedavi şekli tatbik edilmeye başlandı. Henüz yaygın bir metot değil ama yakında kıymeti anlaşılacaktır. Doktor ailenin bütün fertlerini aynı anda bir arada da dinleyip çözüme ulaşmayı deniyor. Böyle bir çalışmayı kabul eder misiniz? Lütfen bu işe beni karıştırmayın. Kızımın bu yaşta ruh doktoruyla görüştürülmesine de razı gelemem. Sizden buhranları yüzünden randevu alan karımdır. Ben sadece kızımın durumuna dikkatinizi çekmek istedim. Siz bilirsiniz. Ama ruh doktorlarını öcü gibi görmeyin. Bizler her yaşta insana yardım etmek için... Özür dilerim. Öcü gibi görmüyorum elbette. Ama birlikte tedavi. Yani olmaz o. Buraya kadar gelip beni bilgilendirdiğinize müteşekkirim. Dilerim eşinizle konuştuğumda hepinizi feraha çıkartacak bir tedavi usulü bulabilirim. Eşinizin çocuğuna karşı tavrını bilmemin de faydası olacak. Bana bir ipucu verdiniz, dedi Doktor Sahir. Macide geçirmek üzere yerinden kalktı. Kapının önünde el sıkışırlarken, Celal'e söyleyeceğim. Bize bir bridge partisi ayarlasın. Boş olduğunuz bir akşam, diye ekledi. Macit binanın merdivenlerinden inerken ayarlasın bir iş partisini dedi dişlerinin arasından. Bak o zaman da ben seni nasıl köşeye sıkıştıracağım. Seni gibi de ukala adam.